Ayrım 41.
Sayfa 505. Mars meydanındaki at yarışları bir bayram havasındaydı. Heyecan ve sevinçleri tahmin eden Henriet, sedeften yapılma midye kabuğu yatağında bütün gece uyumadı. Yeni sevgisine yollanmak üzere yasemin kokulu zarfın içine mektup hazırlamadı. Günü esneme ve o suçlayıcı sıkıcı sözüyle karşılamayı unuttu. Kendisini süsleyen çiçekler kadar zarif olan elbise daha akşamdan hazırlanmış olarak iki atlas koltuğun üzerine yayılmış duruyordu. Üzerinde rahibelerin ördüğü bir İspanyol atkı vardı. Önünde siyah terlikler, masada şemsiye ve eldivenlerin yanında mavi şapka duruyordu. Bu silahlarla zaferi ben kazanacağım diye düşünüyordu generalin karısı ve dantellerine, ipek zırhlarına bakıyordu. At yarışları en muhteşem ravanlıların yarı ve tam safkan atların yarışı değildi sadece. Orada görülmez bir şekilde onlarca duygu savaşıyordu ve bunların başında da ün düşkünlüğü için savaş geliyordu. Öğleye doğru duallerin evi ıssızlaştı. Şehrin merkezi de ıssızlaşmıştı. Süslü, boş burjuva sürüleri Mars meydanına doğru yöneldiler. Asillerin peşleri sıra arabaları, faytonları gidiyordu. Jenevi, pencereleri sokağa bakan büyük odada tembel tembel zarif rafların üzerindeki porselen bibloları siliyordu. Cırlak renkli markizler ve kadın çobanlar kışkırtıcı bir şekilde ona gülümsüyorlardı. Eteklerine kuzu ve çiçek resimleri yapılmıştı. Çin bibloları dünyaya nefret dolu ifadelerle surat asıyorlar veya alayla gülüyorlardı. Bu yabancı tanrılar sağlam görünmelerine rağmen öyle kolay kırılıyorlardı ki, pazar günü öğle yemeğinden sonra Genevieve Madonna oğlunun yanına gitmek için izin isteyebilirdi ama bu yarışlar her şeye engel oldu. Oğlu o şişman bahçıvan kadının yanında büyüyordu. Dualler Mars meydanından döndükten sonra zafer kazanmış en iyi atların sahipleri olmanın şerefine balo düzenlediler. Tüm hizmetçiler yerinde olmak zorundaydı, Pike bile. Genevieve şu anda küçük Johanna'nın ne yaptığını tahmin etmeye çalışıyordu. Karanlık Madonna ormanında çalı çırpı mı topluyor, yoksa nemli bahçede mi eşeleniyordu? Genevieve artık kendi evinde yaşamayı, cansız porselen oyuncaklar ve kaygan parke için değil de kendi yakınları için özen göstermeyi ne kadar çok istiyordu. Yamamayı, düzeltmeyi, yemek yapmayı, çocuklarına eğitim vermeyi, kocası için özenmeyi o kadar çok istiyordu ki. Genevieve'in hayallerinde anne ve kadın olmanın üzüntülü özlemleri yatıyordu. Bütün hayatı boyunca hizmetçiliğe mahkum edilmiş bir dulun acı hayalleriydi bunlar. Yalnızlığını lanetler okuyan Genevieve kendisini öyle görüyordu. Genevieve elinde nefritten yapılma kutsal bir biblo ile pencerenin yanına gitti. O da ne? Sokağın sonunda silah ustasının yassı dükkanına doğru birbirine benzeyen yüzlerce insan akıyordu. Hizmetçi kadın pencereyi açtı. Sokakta şarkı söylüyorlar, bağırıyorlardı. Dükkanın demir kepenkleri kalabalığın darbeleri altında silah sesini andıran bir gümbürtüyle düştü. Vitrin camları kırıldı ama dükkan hala yerinde duruyordu. Bir yerlerden kırmızı bir bayrak dalgalanarak geliyordu. Üzerinde kutsal bir sözcük vardı. Cumhuriyet. Genevieve ellerini kalbine bastırdı. Bir şeyler onu boğuyordu. Nefritten yapılma Çin biblosu pencerenin mermer pervazına düştü. Biblonun kafası yerde yuvarlandı. Bu da hizmetçi için bir aylık maaşını kaybetmek demekti. Ama başka bir zaman onu çaresizliğe düşürecek bu durumu şimdi umursamıyordu. İçinde yıkma arzusu kabarıyordu. Dinliyordu. Sonunda patlayan bir silah sesi geldi. Her zaman sır kalan o ilk atış. Arkasından ateş. Demek ki bu gerçek. Demek ki ayaklanma. Silah dükkanının karşısındaki kahvede kargaşa vardı. Genevieve pencereden bakıyordu. Birileri yeşil demir bir masanın üstüne atlayıp suskun kalabalıklara hararetle bir şeyler anlatıyordu. Yaşasın Blanki. Kardeşler ileri diye cevap veriyorlardı ona. Kalabalık, tüfekler, tabancalar ve bıçaklar savuruyordu. Silahlara bir parça kırmızı kumaş ve şerit bağlanmıştı. Kürsüdeki adam atladı ve silah dükkanına karşı saldırıya geçti. Silahlara sarılın. Kapı ve çerçeveler kırıldı. Sokağa kurşun dolu sandıklar, yığınla tüfek ve kılıç yuvarlandı. Devrim. Genevieve pencerenin pervazından indi. Odadan hole koşarak merdivenden yukarı çıktı. George Duhal'in odalarından birine girdi. Ağır İran kilimiyle örtülmüş olan divanın üzerinde eski silah duruyordu. Tütün içme masasında nargile ve gravürlü pro kutusunun yanında her zaman dolu olan gümüş saplı iki tabanca vardı. Genevieve divanın üzerine atladı. Duvara uzanarak bıçakları, av tüfeklerini ve askeri tüfekleri indirmeye başladı. Yukarıdan düşerken neredeyse onu bayıltacak büyüklükte bir şövalye silahı düştü. Aynı anda iki el Genevieve'i divandan yere çekti. Genevieve dönmeyi başardı. Kahverengi takım elbisesiyle kiliseden yeni dönen Pike duruyordu arkasında. En sonunda diye fısıldadı heyecandan boğulan Pike. En sonunda seni yakaladım Jacoben köpeği, adi böcek. Devam edemedi. Dilinin yerine elleri konuşuyordu. Pike, Genevieve'i tutup boğmaya çalışıyor, onu yere bastırıyordu. Yüzünü ve göğüslerine vuruyordu. Kıvrılıp inleyen Genevieve, dişlerini onun dirseğine geçirdi ve uygun anı yakalayıp serbest olan eliyle divanın üzerine devrilmiş olan masadan bir tabanca kaptı. Tabancanın ağzı Pike'nin ceketindeki küçük ceple aynı hizadaydı şimdi. O cebin altında adi küçük bir kalp atıyordu. Pike çığlık attı. Kurbanının morarmış boğazını bıraktı ve geri geri giderek içeri çökmüş olan karnını silindir şapkasıyla saklamaya çalışarak odanın içerisine doğru ilerledi. Genevieve, Dual'in küçük tuvalet odasına kadar onu takip etti ve onu oraya tıktı. Kapıyı kilitledi, perdesini çekti. Pike'nin çığlıkları kalın duvar ve kumaşları geçemiyordu. Genevieve, garip bir zafer gülümsemesiyle iğrenç bulduğu silahları topladı ve kilimlerle örtülmüş olan merdivenden çıkış kapısına doğru koştu. Hiç kimse karşısına çıkmadı. Sokakta soğuk yükü göğsüne bastırarak isyancılara doğru koştu. Onlara katıldı. Söyledikleri devrim şarkısını o da söylemeye başladı. Silahları ve kılıcını başının üzerinde savuruyordu. Kadınlar diye bağırıyordu Genevieve gördüğü kadınlara. Kocalarınızın ve oğullarınızın peşinden yürüyün. Silahlara sarılın. Ne biçim hayat bu? Çocuklarımıza bir parça ekmek verebilmek için vücutlarımızı satıyoruz. Biz zenginlerin köleleriyiz. Bizim sütümüzü sömürgenler emiyor. Ellerimiz onların evlerini süslüyor. Devrimin yüce kini Stok'un karısının ağzıyla konuşuyordu. Genevieve bayrağı kaptı. Birliği Kraliyet Sarayı'na doğru götürüyordu. Güneş Paris'in üzerine nasıl da parlıyordu. Daha yeni çiçek açan beyaz akasyalar narin dallarıyla kırmızı bayraklara dokunuyordu. Şarkı yükseliyordu. Eski Karmanyole ezgileri aristokratları yine tehdit ediyordu. Dağın gölgesi Fransızların başkentinin üzerine düşüyor, bayrak gibi yayılıyordu. Madame Veto emretti, Madame Veto emretti, kıyımdan geçireceğim tüm Paris'i diye ama atışı ıska geçti, silahlarımız sayesinde, yoksullar bizimle gelin baş kaldıralım, özgürlüğü koruyalım. Ama Paris susuyordu, Blankiciler yalnızdı, onların kahramanlığı sessizlikle karşılanan bir patlamaydı. Kim bu insanlar, nereden geliyorlar, ne istiyorlar diye soruyorlardı balkon ve dükkanlardan bakan işçi kadınlar. Tanımıyoruz. Zaten efendinin verdiği bir parça ekmek kurşundan daha iyidir. İşçilerin sabrı henüz taşmamıştı. Blanki kitlelerin isyanını yanlış hesaplamıştı. Henüz yenilgilerin sıcak yaraları kurumamıştı. Küçük bir birliğin başında bulunan Blanki valiliğe doğru saldırdı. Nöbetçiler bir direniş göstermedi. İsyancılar Marseille'yi söyleyerek yüksek dar binanın içine daldılar. Merdivenlerde, koridorlarda koşuyorlar, bankları deviriyorlar, silah kabzalarıyla ses çıkarıyorlar. Olası bir savunma için camları kırıyorlardı. Zafer, zafer, zafer. Büyük ana salonu güneş ışıkları dolduruyor ve masaların örtüleri Blankicilerin bayrakları gibi kızıllaşıyordu. Zafer kardeşler. Blanki kendini bir koltuğa attı, bir an için gözlerini kapattı. Gerçekten iktidara oturup koruyabilecek miyiz? Olmak zorunda. Devrim için diye bağıran Blanki zıpladı ve koltuğu ayağıyla itti. Tüm giriş ve çıkışlara nöbetçi yerleştirildi. İsyan liderlerinin ellerinde şimdi silah yerine sivri divitler vardı. Mürekkep kutuları, barut kutularının işlevini yükleniyordu. Zaman beklemiyordu. Halka bildirge diye dikte ediyordu Blanki. Bu arada Cumhuriyet bölüklerinin komutanlarını belirliyordu. Bundan böyle kendisi de genel komutan olacaktı. Bu arada Stok birliğiyle birlikte mahkemenin yakınlarındaki polis merkezine doğru ilerliyordu. Yanında uzun boylu, güçlü Shepard yürüyordu. O terzi gibi sakin değildi ve gergin bir şekilde güneş ve baharın parlattığı ıssız sokakları inceliyordu. Her zaman olduğu gibi iki dost, Stok ve Shepard, birbirlerini iyi niyetle azarlıyorlardı. Düşünme diye gülüyordu Yuhan, kaygılanma. Şimdi bile güvensizlik seni kemiriyor. Öyle mi yapılması gerekiyor, doğru mu? Kitleler bizi destekleyecek mi? İşçiler sokağa çıkacak mı? Çıkacaklar. Nasıl çıkmayabilirler ki? Biz onların canlarında canız. Biz onlara aitiz, onlar da bize. Yaşasın, işte geliyorlar. Bu Martin Bernard'ın birliği diye karamsar bir şekilde cevap verdi Mevsimler Birliği Komitesi'ne bugün üye olmuş olan Shepard. Bizim Almanlar geliyor onunla. Bak işte, kenar mahalleler insan göndermiyorlar. Göndereceklerini de sanmıyorum. Hayır Stok. İşçi tam olarak bilmek istiyor, kellesinin için tehlikeye attığını, onu kim yönetecek bilmek istiyor. Zaten böyle bir şeyin zamanı da geldi mi ki? İleri diye haykırıyor cevap yerine Stok. İsyancıların birliğine doğru atlı polisler uçuyordu. Shepard hemen tüfeğini kaldırdı, nişan aldı, bir polis yere düştü. Bu kurşuna başka bir kurşun cevap verdi. Zafer, ileri. Şarkılarla sessiz şehre doğru yürüyorlardı. Binlerce kahramanı güneş selamlıyordu. Şehir bayram yeri gibi süslüydü. Valilik bizim elimizde. Karakolu da ele geçirince... Stok heyecandan sustu. Sonra Kraliyet Sarayı. Monarşinin alaşağı edildiği ilan edildi. Blanqui'nin bildirgesinde cumhuriyet ilan edildi. İşçiler kardeşlerine yardıma gelecekler. Onların kanı zaferi perçinleyecek. George Büchner her zaman bu günleri hayal ediyordu. Barikatta ölmek istiyordu, dedi birden Şöper. Stock bu adı Şöper'in ağzından ilk defa duyuyordu. Onun anısı bizimle olsun, diye konuştu heyecanla Terzi. Johann Schöper'e İnsan Hakları Komitesi'nin liderini nerede ve ne zaman gördüğünü sormak istedi ama bir kurşun vızıldadı o anda. Yolunu mu şaşırmış? Hayır. İhanet. Schöper başını kaldırdı. Tecrübeli savaşçı sokağı yoklayıp inceledi. Bir zengin evinin penceresinden bir dantel masum bir şekilde savruldu. Kalın bir fiküs çiçeğinin arkasından sanki ormanın içindeymişçesine bir namlu çıkmıştı. Harry, sen gel, dedi sessiz ve emredici bir şekilde Schöper. Sen benden daha iyi nişancısın. Kısa bacaklı, atletik yapılı Heinrich Bauer ikinci çağrıyı beklemedi. Hızla dönüp omuzundaki tüfekle geldi, hazırdı. Perde titriyordu, fiküs düşüyordu. Blanqui'ciler mahkemenin yanındaki yarı boş korkunç polis binasına yaklaşıyorlardı. Tüfekler ağır ağır namlularını doğrulttular. Şaşkına dönen Teğmen Druino elini gözlerinin üstüne kaldırıp yaklaşanlara baktı. Olup bitenleri anlayınca da polislere yaklaşmaları için işaret etti ve ellerini ovuşturdu. Alçaklar diye bağırdı ve kılıcını çıkarıp ileriye işçi liderine doğru koştu. Tehlike isyancıların daha sık sıralar oluşturmasını sağlıyordu. Blanqui'cilerden gelen bir kurşun Teğmen'i yere düşürdü. Kuduran polisler devrimcilere saldırdılar. Çatışma, kesik kesik bağırışlar, kargaşa, savaş. Genevieve'in Dual'in güzel tabancasını ateşleme çabaları boşunaydı. Kılıç ise onun için çok ağırdı. Ama Stock'un karısı bunu kabullenmek istemiyor ve yere sarkmış mecalsiz eliyle kılıcı peşinden sürüklüyordu. Israrla tetiği çekiyordu, tutukluk yapıyordu. Birileri Genevieve'i bir evin duvarına doğru itti. Her tarafta silahlı çatışma vardı. Yaralılar düşüyor, polis birlikleri ise giderek seyreliyordu. Valilikte Blanqui ve Barbie bildirgeyi yazıyorlardı. Bu arada yakındaki askeri birliklerden yığınla asker geliyordu. Kenar mahalleler ve gecekondular hayretler içerisinde susuyorlar ve isyanın kaçınılmaz trajedisini izliyorlardı. İşçiler isyancıları tanımıyor, niçin savaştıklarını bilmiyorlardı. Schöper haklıydı, Stock da bunu hissediyordu. Paris umursamaz bir halde duruyordu. Mars meydanında eğlence doruk noktasındaydı. Atlar birincilik için kıyasıya savaşıyorlardı. Kalabalık birinci olanları çığlıklarla karşılıyordu. Henriette Dual şimdi dantel şemsiyesinin üçüncü şeridini hırsla parçalıyordu. Onun atı geride kalmıştı. Valiliğin etrafı ıssızdı. Hiç mukavemet görmeden arkadan yan sokaklardan hükümet askerleri yaklaşıyordu. Blanqui isyancılara ya zafer ya ölüm çağrısı yapıyordu. Ama güçler öyle eşitsizdi ki. Kahramanlıklar sonuçsuzdu ve boş yere kurban veriliyordu. Kraliyet askerleri valiliğe doğru ilerlediler. Yaşasın devrim. İsyancılar bu sloganla çatışmaya atılıyordu. Barbie Auguste'u kuşatılmış olan valilikten kurtardı. Kaç ve emin bir yere saklanmaya çalış. Sen hala gereklisin. Gelecek bizim, dedi ve Blanqui'ye sarıldı. Valilik düştü. Hava kararmak üzereydi. St. Martin sokağında birkaç kişi hala isyancıları dize getirmek için gönderilen askerlere karşı barikatları savunuyordu. Johann Stock da onların arasındaydı. Ama onun kahramanlığı da tıpkı binlerce insanın cesareti gibi isyanın sonucunu etkilemeyecekti. Johann hiç olmazsa bayrağı korumak istiyordu. Bağlantısız paramparça düşünceler geçiyordu kendini savunan devrimcinin kafasından. İngiltere'deki işçiler de belki şu anda bizim gibi barikatlarda ölüyor. Esir, hapis olmaktansa ölüm daha iyi. Hayır, yaşamak. Hayır, zafer. Bugün değilse yarın. Bugün Genevieve'i hiçbir şey şaşırtmıyordu. Her şey olması gerektiği gibi oluyordu. Stock'la karşılaşması da öyleydi. Böyle günlerde imkan ve imkansızlık arasındaki sınır silinir. Stock, Genevieve'in gözleri önünde yaralanarak düştü. İkisi iki yan barikatta savaşıyordu. Johann diye bağırdı Genevieve. Ama çatışmanın içerisinde insan sesleri duyulmuyordu. Filerinin yardımıyla kocasını kurşunların altından çekti ve yaralarını tedavi etmek için güvenilir bir cumhuriyetçinin küçük meyhanesine götürdü. Ama Stock halüsinasyon gördüğünü sanıyordu. Ne kadar ilginç, diyordu gülümseyerek. Sürekli bu kadının benim ölen karım olduğunu düşünüyorum. Of Fileri, ölüm herhalde yakınlaşıyor. Genevieve ne konuşabiliyor ne de ağlayabiliyordu. Eski heyecanının yerini güçsüzlük almıştı. Kocasının elini okşadı. Saatler geçiyordu. St. Mary sokağındaki son barikat da düştü. Silahlar sustu. Yenilgi derin bir ölüm sessizliği gibiydi. Niye top fareleri duyulmuyor? Niye bu kadar sessiz? Heyecanla soruyordu Johann. Sessizlik cenaze marşı gibi korkunçtu. Yarısından akan kan gözlerini kapatıyordu. Kendini kaybediyordu. Evin duvarları arkasından nal sesleri duyuluyordu. Askerler muzaffer bir edayla birliklerine dönüyordu. Kraliyet marşını söylüyorlardı. Her şey bitti. Blankicilerin isyanı bastırıldı. Gece Jenevi ve Fileri yaralı Stock'u eski cumhuriyetçinin meyhanesinden daha emin, belki de polisin kendisini bulamayacağı bir yere götürdüler. Belki çok küçük bir umut. Barbe ve Martin Bernard tutuklanmıştı. Blanki ise saklanıyordu. Mevsimler Birliği Komitesi diye bir şey yoktu artık. Kuru bir kış gününde Johann ve Jenevi Paris'in dışına çıktılar. 12 Mayıs davasının ikinci grubunun mahkemesinin üzerinden birkaç hafta geçmişti. Blanki ile birlikte 300'ün üzerinde insan mahkeme önüne çıkarıldı. Bunlar arasında Terzi Stock da vardı. Sanıklar savunma yapmayı reddettiler. Stock'a yöneltilmiş herhangi bir suçlama yoktu. Stock mahkeme karşısında gayet sert ve ciddiydi. Delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ama Blanki sonradan hayat boyu sürgüne çevrilen ölüm cezasına çarptırılmıştı. Martin Bernard sınır dışı edildi. Barbe sürgüne gönderildi. Komitenin yöneticilerini tutsak etmek üzere Saint-Michel hapishanesi belirlendi. Bu hapishane denizin içine girmiş, surlarla çevrili korkunç bir kayaydı. Parmaklıklar, demir kirişler, kalın duvarlar, kilitlenmiş kapı, deniz ve gökyüzü. Mahkumları çevreleyecek olan her şey bundan ibaretti. Devrim adına amaçsız kurbanlar ve yenilgiler yoktur. Biz devrimin askerleriyiz. Savaşta ise savaş kuralları işler. Bugün yenildik, yarın biz yeneceğiz. Stock'un düşünceleri bunlardı. Jenevi bir sohbet başlatarak kocasını neşelendirmeye çalışıyordu ama Johann ısrarla susuyordu. Sadece bir yıl önce yine böyle bir günde Johann Blanqui'ye Oise kıyısındaki köy evinde ziyarete gitmişti. Ne kadar sakin akıyordu hayat o zaman Jansi'de. Ne kadar çok plan ve umut doğmuştu orada. İşte şimdi yine yenilgi. Cumhuriyet ve eşitlik hayali yine tozların içinde yatıyordu. Medon'a giden yol yukarıya tırmanıyordu. Bir avuç cesur kahraman insana karşı umursamaz olan şehrin bacaları arkada sakin sakin tütüyordu. Tanrı Tepesi'ne nasıl tırmandığımızı, ıslak yaprakların üzerinde hava aydınlanana kadar nasıl uyuduğumuzu hatırlıyor musun? Jenevi sevgi arıyor ve bunu hisseden Stock onu öyle narin okşuyordu ki sadece onun kaba sert elleri böyle narin okşayabilirdi. Tabii ki unutmadım kadınım. Johann tekrar kavuştuğu eşine ilk defa böyle sesleniyordu. Bu ikisine de komik ve neşeli geliyordu. Çünkü bu hitap Jenevi ve pek az uyuyordu. Hala ortak bir evleri yoktu ve ayrı yaşıyorlardı. Sen benim kadınımsın diye tekrarlıyordu Johann. Hafifçe toparlayarak karısıyla kol kola yürüyordu. Yol kolay değildi. İki yolcu bazen durup taşların üzerinde dinleniyordu. Jenevi ne kadar yaşlanmış diye birden fark etti Johann. Kalıcı hüzne gömülü, acı tarafından cömertçe buruşturulmuş yüze bakarken Johann kendini düşündü. Ama içinde hüzün ve acıma uyanmadı. Gücüne eskisi kadar inanıyor, yarını ve onunla birlikte sevinçleri ve zaferi bekliyordu. Onlarsız yaşayamazdı. Eminim ki dedi birden Johann, Blanqui hapishanede de olsa düşünceleriyle bizimle birlikte Paris'te. Bu da onun en büyük avuntusu. Ömür boyu hapis bizim zamanımızda küçük iş. Biz onu oradan kurtaracağız. Görüştükleri andan beri ilk kez uzun uzun ve ayrıntılı olarak hapishanedeki hayatının karısını anlattı. Sopalarla dövülüşünü anlatmadı sadece. Bunu hiçbir zaman hiç kimseye anlatmamıştı. Ancak hava aydınlanmaya başladıktan sonradır ki karşılarına bir tepenin üzerindeki yeşil güzel medon çıktı. Jenevi canlandı. Hediyelerin sepette olup olmadığını kontrol etti, merak etmeye başladı. Baba oğul nasıl karşılaşacaklardı? Büyük köy sokağı sessizdi. Oradan geçen keçi sürüsünün çanları ninni gibi bir melodi çalıyordu. Ormanın yanındaki meyhanede bulunan şömine davetkar bir şekilde yanıyordu. Pencerenin yanında meyhaneci ve yardımcısı domino oynuyorlardı. Enlemesine yerleşmiş bir sokağın ucu çıplak çam ormanına kadar uzanıyordu. Avlunun yanında köylü çocuklar oynuyordu. İşte bizim Johann, dedi gururla Jenevi, bir grup bacaksızın arasından oğlunu göstererek. Stock durdu ve karısını eliyle tuttu. Bekle, ilginç dedi düşünerek. Oğlumu bu çocukların arasında hayatta tanıyamazdım. Bu demek değil midir ki biz duygularımızı çok fazla abartıyoruz? Hayır, kan konuşmuyor. Gelecekte bizim çocuklarımız herkesin çocukları olacak ve biz de herkesin anne babası olacağız. Geleceğin çocukları da eşsiz bir mutluluk içinde yaşayacaklar. Onların bizim fedakarlıklarımıza ihtiyaçları olmayacak. Johann karısına birçok şeyi, kitaplardan okuduklarını ve yalnızlık içinde geçen yıllarını anlatmak istiyordu. Ama Genevieve'in yüzü öyle bir acıyla burkulmuştu ki Johann susmayı tercih etti. Sokağın sonunda birbirine yabancı, birbirini anlamayan iki insan gibi oturuyorlardı. Stock acımasızlaşmış. O artık hiç kimseyi, ne oğlumu ne beni seviyor diye düşündü kırılmış kadın. Eski Johann yoktu. Her şey değişmişti. Kendisi de değişmişti. İlk görüşmede Jenevi, o düşünceli, sabırlı, cılızlaşmış erkekteki eski neşeli dokumacı ve terzi kalfasını zor tanıdı. İhtiyar Catherine o eski Johann'la dalga geçiyor. O zamanlar Genevieve ona kütük diyordu. Yeni Stock Genevieve'i korkutuyordu. Genevieve onu çözemiyordu. Genevieve'in gözleri doldu. Daha yeni bitmiş olan açlık ve aşağılanma yıllarını, oğlu için yaptığı korkunç fedakarlığı hatırladı. Şimdi ise Johann oğlunu istemiyormuş gibi geldi ona. Johann'a bu yıllar boyunca çektiklerini, oğlu için gerekli olan 6 frank için gece kaldığı o iğrenç restoranı anlatmak istedi. Gereksiz itiraflarda bulunmamak ve içine gömdüğü sırrı dışarı vurmamak için ellerini hırsla sıktı. Terzi karısının yüzündeki ifadeyi fark etmiyordu. Birden çocuklardan birisi döndü ve annesini tanıyarak ona doğru koştu. Bu çizik suratlı, sağlıklı bir çocuktu. Dünyada ne kadar çok çocuk olsa da şimdilik herkes kendi çocuğunu istiyor diye geniş ve beceriksiz bir şekilde gülümseyen Johann eskisi gibi karısını neşelendirmeye çalıştı. Bunu da hemen başardı. İri bahçıvan kadın merdivende misafirleri bekliyordu. Genevieve sıcak bir şekilde ona sarıldı. Tesadüflerin Genevieve'e gönderdiği bu şişko kadın cimri de olsa küçük Johann için harika bir vasi olmuştu. Yıllar geçtikçe küçüğü öyle sevmeye başladı ki sık sık annesinden bir sonraki ücretini ertelemesini istiyor ve çocuğu imkanı el verdiği ölçüde şımartıyordu. Hava hızla karardı. Tavuklarla aynı saatte yatmaya alışmış olan küçük Johann eve gitti. Bahçıvan kadın sobayı yakıyordu. Karısının elinden tutmuş olan Stock bahçeye çıktı. Avlunun yanında durdular. Berrak, soğuk ve sessiz bir gece geliyordu. Uzaklarda başkentin ışıkları yanıyordu. Johann yıldızla dolu gökyüzü gibi uzak ve parlak olan Paris'e bakıyordu. ''Ne kadar çok şey yaşadık bu 10 yılın içinde.'' diye fısıldadı Johann. ''Ne kadar çok kan döküldü.'' ''Hayat bu.'' diye cevap verdi ona katılmayan Johann. Forbier tepesinden bakıldığında Lyon'da tıpkı Paris'in buradan göründüğü gibi uzak ve aşağılardaydı. Genevieve'in sözleri ikisini de anında Rhône'un kıyılarına götürdü. Lyon'da diye heyecanlı bir şekilde konuşmaya başladı Stock. Ücret baremi için savaşıyorduk. Çoktuk. Yüz binlerceydik. Yenik düştük. 12 Mayıs'ta Paris'te bir avuç insandık. Ama ne insanlar vardı. Aynıydı hepimizin hedefi. İktidar için, cumhuriyet için, işçilerin Fransa'sı için savaşıyorduk. Ve yine yenik çıktık. Demek kader değil dedi Genevieve. Kader mi? Nineden kalma masallar? Kader mi? Stock kaba bir şekilde güldü ve karısı yine acıyla onun kendisinden ne kadar uzak olduğunu hissetti. Kader aptalların avuntusu, işçi kaderini kendi belirler. Sustu. Bak, mesela Schöpfer, görünüşe göre benden daha ileri görüşlüydü çünkü doğru yapıp yapmadığımız konusunda kaygılanıyordu. Eğer Paris'te 100 bin olsaydık ne olacaktı? Eğer Lyon'da sadece ücret baremi için değil de iktidar için savaşsaydık ne olacaktı? Zafer. İşte o zaman zafer bizim olacaktı. Ne zaman gelecek o zafer diye sabırsızlık ve aceleyle sordu Genevieve. Stock kollarını açtı. Bilmiyorum diye dürüstçe itiraf etti ama geleceğini biliyorum, onu biliyorum. Johann Fleury'den, Schöpfer'den duyduklarını anlatmaya koyuldu. İngiltere'de her gün ferman için kan dökülüyordu. Almanya'da artık hapishaneler devrimcileri almıyordu. Rusya'da bu korkunç ülkede isyan eden işçileri parçalasınlar diye ayıların önüne atıyorlardı. Köylüler ölesiye dövülüyor ama yine de boyun eğmiyorlardı. Genevieve ve dünya kocaman kanlarla sulanmış bir savaş alanı gibi geldi. İki ordu savaşıyordu. Ordunun birisinde Stocklar, arkasında da marketan kadını gibi sırtına torbalar yüklenmiş olan Genevieve'ler. Diğer ordunun başındaysa narin, tok suratlı korkunç yaratıklar. Dualler, broşeler, Bay V'diler. Biz onları yeneceğiz. Başka yolu yok.''